yıllar önce Sarı Sayfalar konulu bir vaaz verdim. Bu vaazda 3. Yuhanna adlı bu kısa mektupta adları geçen Diotrephes ve Dimitrios adlı bu iki adamı ve Elçi Paulus'un 2. Timoteus 4. bölüm 10. ayette sözünü ettiği Dimas'ı ele aldım. Dimas, Paulus'la birlikte Rabbin işinde çalışıyordu ama Rabbin işini terk etti. Bu dünyayı sevmiş ve Paulus'un yanından ayrılmıştı. Vaazım hepsinin isminin de D harfiyle başlayan Dimas, Diotrephes ve Dimitrios hakkındaydı. Herhalde bu mektupta adı geçen Gaius'u da eklemeliydim ama adı Daius olsaydı mutlaka ekleyecektim. Günümüz reklamcılığı bizlere aradığımız şeyi her zaman sarı sayfalarda bulabileceğimizi söyler. Ne kadar sıra dışı olursa olsun A'dan Z'ye aradığınız her şeyi sarı sayfalarda bulabilirsiniz. 1. yüzyıldaki Roma İmparatorluğu'nun sarı sayfalarını elimize geçirebilseydik büyük bir olasılıkla bu adamların isimlerinin orada sıralandığını görecektik. Ancak onları Tanrı sözünde buluyoruz ve bu kişiler bize çok ilginç sorular olan 1. yüzyıldaki bu inanlar nasıl anlıyorlardı? 1. yüzyılın sonunda dayanmayı nasıl sürdürüyorlardı? Hepsi şehit mi oldu? Hepsi de erdem abideleri miydi? Hepsi de Mesih'e layık izleyiciler miydiler? İmanın değerli örneklerini oluşturuyorlar mıydı? Sorularını yanıtlardı. İlk 3 yüzyılda Mesih'e iman eden milyonlarca kişi arasında sıradan bir inanlı nasıldı sorusuna yanıtlar verirlerdi. Bu mektupta Tanrı'nın iki adamı olan Gaius ve Dimitrios'u görüyoruz. Bu adamlar Tanrı'ya olan imanı gerçekten savunmuşlardı. Diotrephes ise imanı savunmaktan başka her şeyi yaptı. İlk olarak sevinç veren bir kardeş olarak Gaius'a bakalım. 3. Yuhanna 1. bölüm 1. ayette ben ihtiyardan gerçekten sevdiğim sevgili Gaius'a selam der. İhtiyar sözcüğünü Yuhanna 2. mektubunda kullandığı gibi ihtiyar terimini yine burada kullanıyor. 90'lı yaşlarındadır ve yaş bakımından bir ihtiyar olduğu kesindir. Ayrıca ihtiyar ilk kilisedeki bir görevli anlamına da geliyordu ki Yuhanna'nın kesinlikle böyle bir şey iddia etmeye hakkı olduğunu da biliyoruz. Ben bir elçiyim diyebilirdi ama böyle yapmaz. Gaius bir arkadaşıdır ve insan arkadaşına böyle yazmaz. Hiç olmazsa ben çok yakın arkadaşlarıma bu şekilde yazmıyorum. Birlikte okula gittiğim, beraber pek çok şeyi yaşadığım benim yaşlarımdaki kişilere yazıyorum. Her birine adlarıyla hitap ederim ve kendi imzamı atarken de hiçbir zaman unvanımı kullanmam. Bunu yapsam bu arkadaşlar bana gülerler. Okul sıralarındayken yaptığım gibi adımı yazarım. Yuhanna kişisel bir arkadaşına yazmaktadır ve sadece ben ihtiyardan gerçekten sevdiğim sevgili Gaius'a selam der. Sevgili Gaius'a diyor. Bu sözlere bayılıyorum. Yuhanna'nın mektubu ilk kilisedeki Gaius adlı bir inanlıya yazılmıştır. Gaius kilisede çok sevilen bir kardeşti. Yuhanna ondan 1, 2, 5 ve 11. ayetlerde olmak üzere 4 kez sevgili diye söz eder. Yuhanna onu Rab'de tanıyor ve seviyordu ve belli ki yerel bir kilisede olan bu kardeşe şimdi bir mektup yazmaktadır. Gerçekten sevdiğim diyor. Bizlere hemen Gaius'un doktrin bakımından sağlam olduğu söyleniyor. Mesih'in tanrılığını kabul ediyordu. Gaius gerçeği savunan bir adamdı ve sadece gerçeği savunmakla kalmıyor, aynı zamanda da hem gerçeği savunuyor hem de yaşıyordu. Hem de gerçek için çalışıyordu. Burada sevgi içinde yaşayan ve çalışan bir adam görüyoruz. Sevgi göstermekteydi. Doğru hareket edecekseniz doğru düşünmeniz gerekir. Bu günümüzde hayatın her alanı için geçerlidir. Evet dostum, doğru hareket etmek isterseniz doğru düşünmeniz de gerekir. 3. Yuhanna 1. bölüm 2. ayette sevgili kardeşim canın gönenç içinde olduğu gibi her bakımdan sağlıklı ve gönenç içinde olman için dua ediyorum der. Belli ki Yuhanna Gaius'u kendisine çok yakın buluyordu ve onu seviyordu. Yine ona sevgili der. Her bakımdan sağlıklı ve gönenç içinde olman için dua ediyorum. Doğrusunu isterseniz Yuhanna Gaius'un sadece parası olarak değil belli ki zengin bir adamdı, sağlık bakımından da iyi bir durumda olmasını istediğini açıkça belirtir. Öyle görülüyor ki Gaius sağlıklı bir adam değildi. Canın gönenç içinde olduğu gibi diyor. Ve Yuhanna aynı zamanda onun ruhunda bereketlenmesini, ruhsal bakımdan büyümesini de ister. Günümüzde ruhsal bakımdan hasta olan birçok Hristiyan var. Fiziksel bakımdan sağlıkları iyi ama ruhsal bakımdan sağlıkları o kadar iyi değildir. Tanrı çocuğunun her ikisine birden sahip olması kesinlikle harikadır. Fiziksel bakımdan sağlıklı olmak harikadır. Birçoğumuz sağlığımızı kaybedene kadar onun önemini anlamıyoruz. Ve ruhsal sağlığımızın da iyi olması önemli. Fiziksel sağlık beden için neyse kutsallık da inanlının ruhsal hayatı için aynı şeydir. Ruhsal bakımdan sağlıklı olmak kutsallıktır. Mesih'in lütfu ve bilgisinde büyümektir. O zamanlarda Tanrı sözünü öğreterek ve müjdeyi başkalarına bildirerek yolculuk eden pek çok insan vardı. Gaius bunlara evini açar ve onları ağırlardı. Sadece cömert biri olup sevgiyle yürümekle kalmaz, aynı zamanda da bu öğretmenleri sınardı. Ve sağlığının kötü olmasına rağmen konukseverlikte çok aktif olduğu bellidir. 3. Yuhanna 1. bölüm 3. ayette bazı kardeşler gelip senin gerçeğe bağlı kaldığına, gerçeğin izinden yürüdüğüne tanıklık edince çok sevindim der. Bu seyahat eden müjdeciler ve müjde hizmetçilerinin birçoğu Gaius'un lütufkarlığını ve gerçekte yürümesini Yuhanna'ya bildirmişlerdi. Önderlerinden birinin Gaius olduğu kiliseye gittiğinizde onun çok harika bir adam olduğunu göreceksiniz. Sadece zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda da çok cömert biridir. Beni ellerinde ağırladı derlerdi. O zamanlarda seyahat eden vaizi lüks bir otele yerleştiremezlerdi çünkü lüks oteller yoktu. Olsaydı oraya yerleşeceklerine inanıyorum ama genelde Roma İmparatorluğundaki hanlar pire dolu, pis ve bazen de çok günahlı yerlerdi. Bu yüzden o zamanlarda adet bu kişileri evlerde konuk etmekti. Bazı kardeşler gelip senin gerçeğe bağlı kaldığına, gerçeğin izinden yürüdüğüne tanıklık edince çok sevindim diyor. Bu kardeşlerin Gaius hakkında verdiği tanıklıktı. Gaius'u değerlendirmeleri böyleydi. Gerçek, doktrin ve elçilerin öğretisi anlamına gelmektedir. Sonra gerçeğin izinde yürüdüğüne der. Bu da sadece doktrinden değil, aynı zamanda da davranışlardan söz etmektedir. İnanlıyı gösteren şey gerçekte yürümesidir. Önemli olan gerçektir. Hristiyan için önemli olan gerçekte ve ışıkta yaşayıp yaşamadığıdır. Önemli olan nasıl yürüdüğünüz değil, nereye yürüdüğünüzdür. Gerçekte yürüyor musunuz? Gerçekte yürümek aynı zamanda doğru davranışlarda bulunmak ve kardeşlere karşı sevgiyle yaşamak anlamına gelir. İlk kilisede öğretme hizmetiyle dolaşan inanlılar Gaius'un oturduğu yere ve onun kilisesine geldiklerinde evinin kapısının gerçek kardeşlere açık olduğunu görürlerdi. Gaius'ta ruhsal ayırt etme yeteneğinin olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten inanlı olanlarla olmayanları birbirinden ayırt edebiliyordu. Ne de olsa bütün yapmanız gereken birisinin İsa Mesih'le olan ilişkisinden emin olmaktır. Mesih hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem durumunuzu ve hem de yapacaklarınızı sınayacak olan sınav budur. Onun hakkında doğru olanı düşünmezseniz sınavı geçemezsiniz der bir yorumcu. Bütün diğer şeylerde haklı olabilmek için önce onun hakkında doğru olanı düşünmelisiniz. Bu kardeşler, Gaius kardeş bizleri sınadı. Mesih'in tanrılığına inanıp inanmadığımızı öğrendi. Bakireden doğuma ve Mesih'in çarmıhta bizleri kurtarmak için ölüp bedensel olarak dirilttiğine inanıp inanmadığımızı gördü. Bunlara inandığımızı öğrenince evinin kapısını açıp bizi kabul etti ve bizim de kardeşlere karşı sevgimiz olduğunu gördü. Sonra yüreğini bize açtı diye tanıklık ettiler. Gaius'un harika bir tanıklığı olduğunu görüyoruz. 3. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette benim için çocuklarımın gerçeğin izinden yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz diyor. Bu büyük bir tesellidir. Bu harika bir teşviktir. Benim için çocuklarımın gerçeğin izinde yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz. Yuhanna Efes'teki kilisenin çobanıydı ve birçok kişinin Rab'be iman etmesini de sağlamıştı. Şimdi ihtiyar bir adam olduğundan Asya'nın her tarafına dağılmış olan öğrencilerinin gerçekte yürüdüklerini duymak onun için büyük bir sevinç oluşturuyordu. Burada yine gerçekte yürümek, doğru doktrinde ve kardeşlere sevgiyle yürümek anlamında kullanılır. Onun çocukları oldukları bu şeylerden belli oluyordu. Hizmetim boyunca Rab'be yönelttiğim kişilerden haber almak bugün benim için büyük bir sevinçtir. Biz hala gerçekte yürüyoruz dediklerinde ve belki de bir kutsal kitap kilisesinde olduklarını ve Rab'be hizmet etmeye çalıştıklarını anlattıklarında bu benim yüreğimi sevinçle doldurur. Benim derslerime katılan genç vaizlerin şimdi gerçeği savunduklarını duydukça bu benim yüreğimi sevinçle dolduruyor. Ünlü yorumcu Sayın Dr. Vernon McGee şöyle anlatıyor. Kızım günümüzdeki birçok insan gibi. Babasının Eskimo'da biri olduğunu düşünüyor. Geçenlerde kendisine öğretmenlik etme ayrıcalığına kavuştuğum genç bir vaizi dinlemeye gitti. Kocasıyla birlikte onu dinleyip döndükten sonra bana onun ne kadar harika olduğunu ve mesajının ne kadar görkemli olduğunu söylemeye geldi. Sanki ne olduğunu daha önce hiç duymamışım gibi bana mesajın ne olduğunu anlattı. Bu bana çok tuhaf bir şekilde bildik geldi ama kızıma hiçbir şey söylemedim. Sadece o bana ne kadar harika olduğunu anlatırken dinledim. Sonra baba biliyor musun sen artık gençlere hitap edemeyebilirsin ama o gençlere hitap ediyor. Kilisesi gençlerle dolu dedi. Gülümsemekten kendimi alamadım. Adamın mesajının benim mesajlarımdan biri olduğunu ona söylemeyi istemedim. Mesajı verdiğinden ötürü mutluydum. Kızımın da benim onu verişimi duymuş olduğundan eminim ama babası verirken onun için bir şey ifade etmemişti. Çünkü ben Eskimo'da biriydim. Ama bu genç, zeki çocuk benim mesajımı bugünkü gençlerin konuştuğu ve benim bilmediğim sözcüklerle vermiş ve benim mesajım birdenbire yepyeni bir mesaj olmuş. Bunun için kendimi kötü hissettiğimi düşünebilirsiniz. Bunun benim yüreğimi ne kadar büyük bir sevinçle doldurduğunu bilemezsiniz, diyor. Değerli yorumcu Sayın Dr. Vernon McGee. Değerli dostum, Yuhanna'nın neler hissettiğini anlayabildiğimi sanıyorum. Benim için çocuklarımın gerçeğin izinde yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz, dedi Yuhanna. Bu harikadır. Buna sevinmekten başka bir şey yapamazsınız. Özellikle de hayatınızın son demlerine gelmişsiniz ve önünüzde uzun yıllar yoksa. Benim geleceğim ardımda ve ben yeni yetişen bu vaizlerden ötürü seviniyorum. Ve onların eğitimine büyük bir katkım olduğunu ve gençlerin onları duymak için akın akın geldiklerini görmek de harika olurdu. 3. Yuhanna 1. bölüm 5. ayette sevgili kardeşim, sana yabancı oldukları halde kardeşler için yaptığın her şeyi içten bir bağlılıkla yapıyorsun der. Gaius'un Yuhanna'nın çocuklarından biri, Yuhanna'nın Rab'be yönelttiği kişilerden biri olduğu belliydi. Davranışları doktrinine uygundur ve bu gerçekleştiğinde harika olur. 5, 6, 7 ve 8. ayetler arasında Yuhanna, Gaius'u sözün gerçek öğretmenlerini kabul edip ağırladığı için över. 2. Yuhanna da elçi sahte kardeşleri kabul etme konusundaki inanları uyarmaktadır ama 3. Yuhanna da inanları gerçek kardeşleri kabul etmeleri için yüreklendirmektedir. Daha önce kandırılmış olmanız sizi gerçek kardeşleri kabul etmekten alıkoymamalıdır der. Radyo hizmetimizi çok harika bir şekilde destekleyen bir bayan tanıyorum. Kiliseyi pek sevmez ve geçenlerde bunun nedenini de öğrendim. Kadın dul ve yalnız birisi. Katıldığı birkaç kilisede pek ilgi ve sevgi görmemiş. Hatta bazıları kendisine takılıp alay bile etmiş. İnanın bana, bu onun tamamen kilisenin aleyhine dönmesine neden olmuş ve şimdi kiliseden pek bahsetmek istemiyor. Doğrusunu isterseniz ben onu bu tür şeyler yapmayarak gerçek tanrı adamlarının olduğu iyi bir kutsal kitap kilisesine gitmeye teşvik ettim. Birçoğumuz sahte kardeşler tarafından hayal kırıklığına uğratıldık ve kandırıldık. Ama bunun Rab'den olduğuna inandığımız hizmetleri desteklememizi engellemesine izin vermemeliyiz. Bu kadın şimdi sadece radyo hizmetlerine destek veriyor. Doğrusunu isterseniz ben hatalı olduğunu da düşünüyorum. Radyoyu desteklemekte hatalı olduğunu düşünmüyorum ama bir iki kötü deneyimin sizi kilisenin karşıtına döndürmemesi gerekir. Yuhanna 2. mektubunda bizlere dünyaya birçok aldatıcının geldiğini söylemiştir. Neden? Gaius gibi olup biraz ruhları ayırt etme armağanını kullanmıyorsunuz diye sorar. Kilise ve radyo hizmeti dahil Tanrı'dan olduğuna emin olmadığınız hiçbir şeyi desteklemeyin. Tanrı sözünün bildirildiğine emin olun. Kardeşleri sevdiklerinden emin olun. Yuhanna günümüz için çok değerli konulardan söz eder. Gerçek hayattan bahsetmektedir. Gaius'u gerçek kardeşleri Rab'de desteklemeye teşvik eder. 3. Yuhanna 1. bölüm 6. ayette onlar kilise önünde sevgine tanıklık ettiler. Onları Tanrı'ya yaraşır biçimde yardımlarınla birlikte uğurlarsan iyi edersin der. Bu kardeşler bir yolculuktan dönüp Yuhanna'nın kilisesine geliyorlar. Tapınmak için bir araya geldiklerinde Yuhanna'nın şu kardeşi görüyorum. Müjdecilik yapmaya gitmişti ve ondan birkaç söz duymak istiyoruz. Rabbin ona nasıl yol gösterdiğini ve onu nasıl bereketlediğini duymak istiyoruz dediğini tahmin edebiliyorum. Şu kardeş ayağa kalkıp şimdi bize bahsetsin ve oraya gittiğimde orada Gaius adlı bir kardeş vardı. Ve bu kardeş Tanrı'nın seçilmiş bir hizmetkarıdır. Bana evini açtı ama bunu herkes için yapmıyor çünkü beni sınadı. O kardeş sahte, yalan, dolan ile geçinen kişilere hiç taviz vermez, evine bile sokmaz. Beni de Tanrı sözünü bildirdiğimden emin olmak için sorguya çekti. Tanrı sözüne inanıp inanmadığımı ve sevgide yürüyüp yürümediğimi bilmek istedi. Beni sınadı ve Tanrı sözüne inanıp sevgide yürüdüğümü gördü. Bundan sonra bana yüreğini ve evini açtı ve harika bir paylaştığımız oldu diye anlattığını tahmin edebiliyorum. Şimdi Yuhanna Gaius'a yazar. Ve bu sözleri birkaç değişik kişiden duydum ve bunun yüreğimi nasıl sevindirdiğini bilmeni istiyorum der. Onları Tanrı'ya yaraşır biçimde yardımlarınla birlikte uğurlarsan iyi edersin der. Yuhanna 2. mektubunda sahte üçkağıtçı öğretmenlere selam verenin onun kötü işlerine ortak olduğunu söylemişti. Ama şimdi Tanrı sözünü insanlara bildirenlere ve sevgide yürüyenlere yardım ederseniz iyi bir şey yaptığınızı söyler. Bu gerçekten de yapmanız gereken bir şeydir. Neden? 3. Yuhanna 1. bölüm 7. ayette. Çünkü inanmayanlardan hiçbir yardım almadan Mesih'in adı uğruna yola çıktılar der. Yuhanna Gaius'a şöyle diyor. Bu kardeşler Rab'be güvenerek yola çıktılar. Ve sen onlara evini açtın. Bunlar gerçek kardeşler ve sen onları kabul ettin. Bu adamlar büyük bir fedakarlıkla gitmişlerdi. Maaş almıyorlardı. Herhangi bir ücretleri yoktu. Rab'be güvenerek yola çıkmışlardı ve insanlar onlara evlerini açmıştı. bazı yerlerde kendilerine destek verilmiş, bazı yerlerde ise verilmemişti. İnanmayanlardan hiçbir yardım almadılar diyor. Dostum, bu gerçek olanla olmayanı sıramanın bir başka yoludur. Sadece para toplamak için dinsel bir sahtekarlık olan bir şeyi, herkesin davayı desteklemesini sağlamaya çalışan bir şeyi destekliyor musunuz? Ya da desteklediğiniz şey bu Rabbin halkına bağlı olan Rabbin işi mi? Yuhanna bu gerçek adamların Yahudi olmayanlardan, yani inanmayanlardan hiçbir şeyi kabul etmediklerini söyler. Radyo yayınlarımızda her zaman sadece inanlardan programı desteklemelerini istediğimi açıklığa kavuşturmak için harika bir bölümdür. İnanlı olmayan biri dinliyorsa vermemesini tercih ederiz. Programı dinlemesini ve yayınlarımızı almak için yazacağını umut ederiz, ama doğrusunu isterseniz bizler kutsal kitabın yönteminin sadece inanlardan vermelerini istemek olduğuna inanıyoruz. Bu adamlar iman etmeyenlerden hiçbir şey almayarak yola çıkmışlardı. İman etmeyen kişilerden Rabbin işine vermelerini de istemiyorlardı. Bu görüşme katılmayacak birçok insan olacağını biliyorum, ama Tanrı'nın sandığı çölde taşınırken sadece İsrailli kahinlerin omuzlarında taşınabiliyordu. Onu bir öküz arabasına bile koyamazlardı. Tanrı onu kahinlerin taşıması gerektiğini söylemişti. Ve günümüzde Tanrı'nın kahinleri inanlılardır. Her inanlı bir kahindir. Sizler ve benim günümüzde Rab İsa Mesih'i bu dünyaya taşımamız gerekir. Bu yüzden inanlı olmayanlardan vermelerini isteyemeyiz, ama inanlılardan özellikle de sadece Mesih'e iman etmekle kalmayıp aynı zamanda Tanrı sözünü bugün bildirmeye inananlardan vermelerini isteyebiliriz. Ve inanlardan vermelerini istediğimizden ötürü özür dilemiyoruz. Çünkü bu şekilde Rabbin işinin ilerleyeceğine inanıyoruz. 3. Yuhanna 1. bölüm 8. ayette bu nedenle gerçek uğruna emektaşlar olmak için böylelerini desteklemeliyizler. Yani onlara evinizi açarsanız, onları destekler ve onlara yardım ederseniz bu adamlarla ortak olursunuz. Yuhanna 2. mektubunda seçilmiş hanımefendiye imanı bırakıp yalan dolana sarılanları evine almaması için uyarı yapmaktaydı. Çünkü onları evine kabul ederse onların kötü işlerine de kendilerinin ortak olacağını söylüyor. Bu uyarı birisinin evinin kapısını sıkı sıkı kapatıp gerçek kardeşleri de kabul etmemesine neden olabilir. Yani bazıları sahte öğretmenleri ağırlamış olmamak için evlerinin kapısını herkese kapatabilir. Tabii ki bu doğru değil. Yuhanna bir dakika. Eğer bunlar ışıkta yürüyen insanlarsa, eğer sevgide yürüyen insanlarsa, gerçek ve doğruluk ilkelerinde yürüyorlarsa, kendilerinde Tanrı'nın hayatının bulunduğuna inanıyorlarsa onları kabul etmelisinizler. Ben birisi kutsal ruhla konuşuyorsa bunu hissedebileceğinize inanıyorum. İlk kilisede günümüzde olduğundan çok daha iyi bir şekilde ruhları ayırt etme armağanı olduğundan eminim. Bizler onlardan daha çok kutsal kitap bildiğimiz halde onların sahip olduğu ruhları ayırt etme armağanına sahip olamadığımızı düşünüyorum. Bir adam Tanrı'nın işini yapan bir Tanrı adamı olarak saygınlık kazandığında desteklenmelidir. Gerçek uğruna emektaşlar olmak için böylelerini desteklemeliyiz. Gaius onlara yardım ettiğinde Tanrı sözünü bildirmekte onlarla emektaş olmuştu. 3. Yuhanna 1. bölümde gördüğümüz Gaius çok harika bir adamdı. İlk kilisedeki o seçkin kutsallardan birisiydi. İlk kilisedeki bütün adamların böyle olmuş olduğunu umut ederiz, ama üzülerek bildirmek isterim ki hepsi böyle değildi. Şimdi başka birisine, Diotrephes'e geliyoruz ve Yuhanna'nın bu kişi hakkında söyleyecekleri şöyledir. 3. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet. Kiliseye bazı şeyler yazdım ama aralarında en üstün olma sevdasında olan Diotrephes bizi kabul etmiyor. Musa eski antlaşmanın 5 kitabını yazdığı gibi Yuhanna da İncil'in 5 kitabını yazmıştır. Yuhanna'nın müjdesi, vahiy ve 3 mektup bu 5 kitabı oluşturmaktadır. Yuhanna'nın mektuplarını vahiy yazdıktan sonra yazdığı doğruysa bu mektup onun son mektubudur. 1. yüzyılın bitiminden sonra yazılmıştır ve o zamana kadar birçok harika inanlı gerçeğe ve kiliseye yönelmişti. Birbiriyle nasıl geçindiklerini merak edebiliriz. Hepsi de erdemli ve örnek olacak inanlılar mıydı? Hepsi de Tanrı'nın üstün adamları mıydı? Hepsi de Mesih'in buna değer izleyicileri miydi? Gaius gibi gerçek Tanrı adamları, cesur adamlar, Tanrı ile ilgili şeyleri savunan bazı adamlar vardı, ancak Diotrephes adlı bu adam gibi bazı adamlar da vardı. Bu adam Gaius'tan çok farklı bir bireydi. Diotrephes'in özelliği üstün olma sevdasıydı. Gaius sevinç getiren bir kardeştir ama Diotrephes bir diktatördü. Elçi Yuhanna'ya bile karşı çıktığı söylenmektedir. Yuhanna bu kiliseye belirli kişileri kabul etmelerini yazdı. Bunların arasında müjdenin çok iyi bir vaiz de vardı. Bu kişi adını bilmediğimiz o kutsallardan biridir. Bu kişinin adı Dimitrios'tu. Ama Diotrephes adlı bu adam onu kabul etmek istemez. Daha önce de bildirdiğim gibi ilk Hristiyanlar konukseverliği uyguluyorlardı. 1. Petrus 4. bölüm 9. ayette bundan söz eder. Söylenmeksizin birbirinize konukseverlik gösterin. Paulus da 1. Timoteus 5. bölüm 9 ve 10. ayetler, Romalılar 12. bölüm 13. ayet ve Titus 1. bölüm 8. ayette aynı şeyden söz eder. Diotrephes bir vaiz miydi yoksa kilisesinde din adamı olmayan biri miydi? Bilmiyorum ama Yuhanna'nın kabul edilmelerini söylediği adamların hiçbirine evinin kapısını açmıyordu. Bunun nedeni ise üstünlük sevdasında oluşuydu. Onun yaşam felsefesi yönet ya da yok etti. İstediği şekilde hareket edecekti ve sonucunun ne olacağı onun için hiçbir şeyi fark ettirmiyordu. Yuhanna 8. ayette şöyle teşvik etmişti. Bu nedenle gerçek uğruna emektaşlar olmak için böylelerini desteklemeliyiz. Günümüzde Tanrı çocuğunun içinde Tanrı sözünü verenleri desteklemesi için büyük bir itici his bulunmalıdır. Eğer bunu yapan bir vaiziniz varsa onu desteklemelisiniz. İlk kilisedeki uygulama buydu. Diotrephes havalara giren bir adamdı. Kurumluydu, gösterişi de seviyordu. Bir anlamda tavus kuşu gibiydi. Kendinden emin, hırslı. Bir balon gibi şişiyordu. Davul zurnayla karşılamanız gereken birisi. Bir yücelik alevi içinde geziniyordu. Diotrephes için işte böyle biriydi. Yuhanna ona karşı 5 suçlamada bulunacaktır. Birincisi, kilisede en büyük önderlik konumu onun olmalıdır. İkincisi, Yuhanna'yı kabul etmeyi reddeder. Üçüncüsü, elçiler hakkında kötü şeyler söyler. Dördüncüsü, müjde hizmetkarlarını, ülkeden geçenleri konuk etmeyi reddeder ve bunun nedeni açıktı. Konuşmayı kendisinin yapmak istemesi, vaazları kendisinin vermek istemesiydi. Beşinci olarak da hizmetkarları konuk edenleri aforoz etmişti. Yani Diotrephes kilisenin ilk yüceltilmiş yöneticisi olmak istiyordu. Ona karşı çıkmaya çalışırsanız vay halinizeydi. Eğer din adamı değilse pastörü için üzülüyorum. Kendisi başkanlığını sürdürsün diye pastörünü kontrol altında tutmaya çalıştığı düşüncesindeyim. Duyulan kişinin kendisi olmasını istiyordu. Diotrephes kendi fikirlerinde inat eden birisiydi. Kendisi alçalmak yerine kendini yüceltiyordu. Kutsal ruhun kendisini yeniden yaratmasına izin vermek yerine kendi kendini yetiştirmiş biri olduğunu da iddia ettiğine eminim. Kendi kendine yetiyordu ve kendi kendine hayranlıktan da suçlu olduğuna eminim. İnatçıydı, kendisiyle tatmindi ve kendisine güveniyordu. Bütün öğretileri ve vaazları kendisinin verebileceğini ve bu diğer adamların gelip hizmette bulunmasına ihtiyacı olmadığını düşünüyordu. Bunları söylerken bu adamı tanıyıp tanımadığınızı merak ediyorum. Günümüzde birçok kilisede Diotrephes gibi adamlar, kiliseyi yönetmek isteyen adamlar var. Uzun yıllar kilise hizmeti görmüş birisi olarak düşündüklerimi ve doğru olduğunu bildiklerimi dürüst bir şekilde söyleyebileceğimi düşünüyorum. Hiçbir teoriye dayanarak değil, yıllardır deneyimlerimle, öğrendiklerime dayanarak konuşuyorum. Çok dindarmış numarası yaptıkları halde kiliseyi yönetmeye çalışan adamları tanıdım. Hizmet ettiğim kiliselerde böyle adamlar tanıdım ama Rabbe şükürler olsun ki onlarla fazla bir sorunum olmadı. Bazen bu yönetmek için her şeyi yapabilecek bir grup olarak karşınıza çıkabilir. Bu tür insanların Diotrephes gibi en üstün olma sevdasında olan bir bireyin ya da küçük bir grubun kilise ardına kiliseyi yıkışlarında bu uzun yıllarda seyrettim. Şimdi çok ağır olabilecek bir şey söyleyeceğim. İyi niyetli olabilen ama kiliseyi yönetmekten zevk alan pek çok insan var. Bir grup insanın önünde olmaktan zevk alırlar. Çoğu kez benim karşılaştıklarım kutsal kitap konusunda cahildirler. Tanrı sözü hakkında pek fazla şey bilmezler ama konuşmaktan çok zevk alırlar ve konuşmalarını dinlerken bazen başımı utanç içinde eğmeme neden olmuştur. Söyledikleri şeylerden bazıları tamamen kutsal kitaba aykırı, tamamen konuyla alakasız ve ölüdür. Sonra neden kiliselerinin üyelerini kaybettiğini merak ederler. İnsanların neden gelmediğini merak ederler. Nedeni çok belli. Kilisede sessiz kalması gereken birçok kişi var. Elçi Pavlus'un sakin bir yaşam sürmeyi öğrenin deyişini hatırlıyor musunuz? 1. Selanikliler 4. bölüm 11. ayet. İşte bu ayette nasıl yaşamanız gerektiğini öğrendiniz diyor elçi. Gençlere konuşmayı öğretmeye çalışmak yerine onlara sessiz olmayı öğretmemiz gerekir. Çünkü söyleyecek bir şeyimiz olmadıkça, söyleyeceğimiz şey Tanrı'dan olmadıkça kilisede konuşmamalıyız.